şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1402, Hicri Kameri 20 Rebiüsani 1445 ve Miladi Takvimle 5 Kasım 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den köşe yazarları İran'ı Gezelim ve dinleyicilerle Baş Başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Meclis Başkanı Galibaf, Aksa tufanının bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İran hükümet sözcüsü Amerika ve müttefikleri milletlerin bağımsızlığından ve özgürlüğünden korkuyor dedi. General Şükarşi, Hamas, Amerika ve İsrail'le diz çöktürdü açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu sözcüsü, İslam İnkılabı dünyanın tüm özgür insanları için ilham kaynağıdır dedi. İran ve Irak Dışişleri Bakanları Filistin gelişmelerini ele aldı. Ve Haniye, Amerika halkının Gazze ilişkin çığlıklarına ve protestolarına kulak vermesi gerekir dedi. Şimdi haberler. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Aksa tufanı bir dönüm noktasıdır dedi. Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'daki eski Amerikan Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada El-Aksa tufanı operasyonunu bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. İran'da 4 Kasım küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde Amerikan karşıtı gösteriler düzenlendi. Başkent Tahran'daki eski Amerikan Büyükelçi önünde düzenlenen gösteriye İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf da katıldı. Burada İran halkına hitaben konuşma yapan Galibaf, Amerika'nın 1953 yılında İran'daki dönemin Başbakanı Muhammed Musaddık hükümetine karşı yaptığı askeri darbeye değinerek bu ülkenin İslam devrimi zaferinden sonra da darbe planına başvurduğunu hatırlattı. Galibaf, Amerika'nın İran'a karşı Irak Bas rejimince dayattığı 8 yıllık savaşı, İran'ı parçalama ve Tebes saldırısı gibi planlarının Amerika'nın zalimliğini ve emperyalist duasını gösterdiğini belirtti. Galibaf sözlerine şöyle devam etti. Direniş meselesi sadece bugün için değil, İran halkı ile İslam ümmetinin İslam dini ve Ehl-i Beyt inançlarına dayalı hareketlerinin temeli olmuştur. Amerika, İsrail ve İngiltere ile müttefikleri ülkemizde her zaman kötü eylemler yapmaya çalışmışlardır. Direnişin mutlaka bir bedeli olacak ama teslim olmanın bedeli direnişten çok daha fazladır. Boyun eğme ve uzlaşmanın sonu rezillik ve yenilgidir. Ancak direniş yolunun sonu zafer ve şereftir. İran hükümet sözcüsü, Amerika, Siyonist rejim ve onun diğer müttefikleri milletlerin bağımsızlığından ve özgürlüğünden korktuklarını belirtti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahaduri Cehrumi dün Tahran'ın batısındaki Kazvin'de 13 Haban yürüyüşü sırasında şunları kaydetti. Bugün Gazze şeridindeki Filistinli gençler batı tarafından 10 yıllar boyunca İslam dünyasının karşısında askeri kışla olarak donatılan Siyonist rejimin bugün muhaliflerinin İslam dünyasının yıllardır tam bir kuşatma altında olan ve erişim imkanları olmayan bazı devrimci gençleri olduğunu gösterdi. Bahadur Cehrumi ayrıca şunları kaydetti.
Yıllardır Amerika ve Avrupa ülkeleri Batı Asya'nın güvenliğini bir şekilde ele geçirmek için gaspçı İsrail rejiminin sarsılmış güvenliğine yatırım yaptı. Ancak bazı genç Filistinliler savaşmaya hazırlandıkları sırada İsrail'in kendi güvenliklerini savunacak güce bile sahip olmadıklarını gösterdiler. İran hükümet sözcüsü ayrıca küresel istikmar ile mücadelenin milli günü olan 13 Haziran'a işaretle şunları kaydetti. Böylesi günler tarihi gerçekleri hatırlamak, yok edilmesine asla izin verilmeyen gerçeklerin üzerindeki karanlık tozunu temizlemek için bir bahane ve fırsattır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın kültür ve savunma tebliğinden sorumlu başkan yardımcısı, Amerika ve onun daimi müttefiki İsrail'in Filistin İslami Direniş Hareketi önünde diz çöktüğünü söyledi. General Ebulfans Şekarçi dün 13 Haziran'da Kerman şehrinde yürüyüşlerin toplantısında şunları kaydetti. Amerika ve İsrail yüz yüze savaşmaktan korkuyor. Ancak rezil bir şekilde masum çocuk ve kadınları hedef alıyorlar. General Şekarçi ayrıca şunları kaydetti. Bugün İslam dünyası için en büyük başarı Müslüman ve gayrimüslim milletlerin baskıcı rejime karşı ittifakıdır. Bu çocuk katili ve tecavüzdür ve bu İslam dünyası için bir başarıdır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Kültür ve Savunma Propaganda Yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. Hamas'ın zaferinin ardından Amerika, İsrail'e destek yönünde varlığını pratik bir şekilde ortaya koydu. Çünkü Siyonist rejimin Hamas'a ve direniş eksenini tek başına karşı koyması mümkün değil. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü şanlı İslam devriminin zaferinden bu yana 45 yıl geçtikten sonra bu meşale dünyada yanıyor, dünyanın tüm özgür insanlarına ilham veriyor ve yol gösteriyor, dedi. İran'ın haberine göre Tuğgeneral Ramazan Şerif dün İran'ın orta kesiminde İsfahan ve Kaşan şehrine 13 Haziran'da düzenlenen yürüyüş toplantısında şunları kaydetti. Bağımsızlık, İslam devriminin en yüksek sloganıydı. İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması ülkenin bağımsızlığını garanti ediyordu. Bugün İslam devriminin zaferinden 45 yıl sonra İran halkı ve dünyanın tüm özgür insanları şunu ilan ediyor. İslam Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir ve tüm dünyaya ilham kaynağıdır. İslam İnkılabı Muhafızlar Sözcüsü ayrıca Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çekerek gaspçı Siyonist rejimin Filistin topraklarını işgali 75 yıldır devam ediyor. Ancak İslam İnkılabı Filistin halkına yeni ve etkili bir yol sundu. General Şerif ayrıca şunları kaydetti. İsrail Aksa Tufanı operasyonunda çöktü ve bu rejim başarısız oldu. İslam İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi İsrail Aksa Tufanı operasyonundaki yenilgisi onarılamaz. 2000 eğitimli mücahit ise işgal altındaki bölgenin 45 kilometre derinliğine girdi. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Filistin'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki soykırımı ele alırken Filistin halkına destek verilmesinin önemine vurgu yaptı. İran'ın bildirine göre Hüseyin Emir Abdullahyan cumartesi gecesi bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin son hareketlerine ve diplomatik istişarelerine değinirken Siyonist rejimin savaş cinayetlerini sürdürmesini, başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin toplu katliamını ve Amerika'nın saldırgan Siyonist rejime kapsamlı askeri desteğini bölgede mevcut krizin tırmanmasının ana nedeni olarak nitelendirdi ve Amerika'nın Gazze'deki sivillere yönelik savaşının giderek artan yoğunluğuna karşı savaşın kapsamının genişletilmesinin tamamen kaçınılmaz olduğunu değerlendirdi. Bu görüşmede Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İslam ülkelerinin Filistin halkını desteklemek, saldırıları durdurmak ve savaşın yayılmasını önlemek için tutarlı ve koordineli eyleme geçmesi gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan bölgesel istişarelerin devamında cumartesi gecesi Umman Krallığı Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki güncel gelişmeleri ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi bu telefon görüşmesinde Filistin halkının özellikle kadın ve çocukların öldürmesini derhal durdurmanın yollarını, şiddet olaylarının derhal kaldırılmasını ele alarak Gazze şeridinin abluka altına alınmasının kaldırılması, akaryakıt, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların gönderilmesi konusunu görüşüp Gazze şeridindeki Filistinli sakin zorla yerinden edilmesi politikasına karşı güçlü muhalefeti vurguladılar. Ayrıca iki dışişleri bakanı görüşmelerinde Gazze'deki insani durumun içler acısı olduğunu belirterek Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği savaş cinayetlerini durdurmak için İslam ülkelerinin kararlı adım atmaları gerektiği ve daha fazla sinerji sağlanması üzerinde durdu. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisi Siyonist rejimin büyükelçisine hitaben "Siz örümcek ağından daha zayıfsınız" diyerek şunları kaydetti. "Unutmayın, eğer bir gün İran müdahale ederse bu sefer Nil yerine Akdeniz'e gömüleceksiniz." Siyonist rejimin Bakü Büyükelçisi'nin Hamas'la ilgili zırvalamasına İran'ın Azerbaycan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'den sert tepki geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Musevi, Siyonist rejimin Bakü'deki Büyükelçisi'ne hitaben gönderdiği mesajda alaylara yanıt olarak şunları söyledi. "Bu aşamada size yalnızca Hamas'ın cesur mücahitleri yeter." Siyonist rejimin Büyükelçisi'ne seslenen İranlı diplomat kaçış yolu olmadığını belirterek şunları kaydetti. "Artık tüm dünya karşınızda. Azerbaycan'ın Müslüman, cesur ve gayretli halkı, dünyanın diğer halkları gibi siz ırkçı işgalcilerden nefret ediyor." Hamas hareketinin Beyrut'taki temsilcisi Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh'in geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaret ve İran İslam İnkılabı rehberiyle yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. El Alemin haberine göre Hamas hareketin liderlerinden ve bu hareketin Beyrut'taki temsilcisi Usame Hamdan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh'in birkaç gün önce Tahran'a gelerek İslam İnkılabı rehberiyle görüştüğünü belirtti. Hamdan ayrıca şunları kaydetti. "Kardeşlerimizin, milletin, direnişimizin ve milletimizin halk hareketlerinin yanında direniş ekseninde yer almasından gurur duyuyoruz." Hamdan sözlerine şunları ekledi. "Lübnan'daki İslami direnişin desteğinden gurur duyuyoruz. Irak ve Yemen'deki İslami direniş kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz." Usame Hamdan, Arapların resmi tutumlarının zayıf olduğunu ve Gazze'deki katliam düzeyinde olmadığını vurguladı. Hamas'ın önde gelen üyesi şöyle devam etti. "Milletimizin karşı karşıya olduğu durumu önlemek için Amerika üzerinde baskı yapılmasını istiyoruz. Gazze'de basına yönelik saldırılar sistematik ve planlı olup doğrudan gazeteciler hedef alınmaktadır." Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, cumartesi gecesi Amerika ve diğer Batı ülkelerinin şehirlerindeki kitlesel gösterilere yanıt olarak şunları kaydetti. "Amerika ve Siyonist rejimin suçlarını örtbas eden ülkeler kendi halklarının seslerine kulak vermeli." İran'ın Filistin Sema Haber Ajansı'nda naklen verdiği haberde İsmail Haniyeh şunları kaydetti. "Washington, Amerika ve Batılı ülkelerin diğer şehirleri ve başkentlerinde Filistin milletiyle dayanışma içinde olduklarını ilan eden ve Filistinlere yönelik saldırılar ve Gazze'deki soykırımın sona ermesini talep eden büyük protestocu kalabalığı selamlıyorum." Haniyeh sözlerinin devamında şunları kaydetti. "Farklı ülkelerden onlarca, yüzlerce ve binlerce insanın oluşturduğu bu muhteşem ve geniş kalabalık dünyanın işgalcilerden ve onların vahşetinden artık bıktığını gösteriyor." İsmail Haniyeh ayrıca şunları kaydetti. "Dünya milletleri konuştu. Filistin'in özgür olması gerektiğini, direnişin meşru ve yasal olduğunu, işgalcilerin gerilediğini söylüyorlar." İsrail'in pazar sabahı El Magazi kampının yerleşim alanına düzenlediği saldırıda en az 51 Filistinli şehit oldu. 100 kişi de yaralandı. El Alemin haberine göre Filistin medyası Siyonistçim savaş uçaklarının pazar sabahı Gazze şehrinin merkezindeki El Megazi mülteci kampına yönelik vahşi saldırılarını bildirdi. Gazze şehrindeki hastane kaynakları işgalcilerin El Megazi kampındaki 3 eve düzenlediği suç niteliğindeki saldırı sonrasında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 47 Filistinlinin şehit olduğunu belirtti. Bir saat sonra Filistin haber ajansı Vefa, Siyonist geçici rejimin El Megazi kampına düzenlediği vahşi saldırıda ölenlerin sayısının 51 şehit ve 100'den fazla yaralıya yükseldiğini bildirdi. Siyonistlerin yerleşim alanlarına karşı işlediği cinayetlere ve Batı Gazze'deki El Şati kampında fosfor bombası kullanılmasına yanıt olarak Hamas'ın askeri kanadına bağlı El Kassam tuğayları bir kez daha Tel Aviv'i roketlerle hedef aldı. Tel Aviv'in yanı sıra Elat şehri ve işgal altındaki Filistin bazı merkezi bölgeleri Kassam tuğayları tarafından birkaç dakika içinde direniş roketleri ve füzeleriyle hedef alındı. Tel Aviv'in Ashkelon, Estirot, Niram, Boklasim, Kefarassa, Kefer Saat bölgeleri roket saldırılarının hedefi oldu. El Kassam Tugayları askeri sözcüsü Siyonist rejimin Gazze'yi bombalayarak 60'tan fazla İsrail'i esiri öldürdüğünü belirtti. Ebu Bey'de Aksa Tufanı operasyonun başlamasından bu yana Siyonist rejimin Gazze'yi barbarca bombalamasının ardından 60'tan fazla İsrail'i esirin öldürüldüğünü belirtti. Cumartesi gecesi Benjamin Netanyahu'nun protestocularına ilişkin haberleri aktaran Siyonist kaynaklar polisin muhalefetle çatışmasının fotoğraflarını sergilediler. İsrail polisi Netanyahu karşıtı protestocularla çatışırken cumartesi akşamı İsrail'i tutukların aileleri Netanyahu'nun evinin önünde toplanarak ondan Hamas'ın askeri kanadına bağlı İzzettin Kassam taburlarından söz konusu tutukluları serbest bırakmasını istedi. Ve son haberimiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Siyonist rejimin cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada Gazze'nin acı çeken kanlar içindeki çocuklarının görüntülerine baktığınızda yumruklarınız sıkılıyor, gözlerinizden yaşlar akıyor. Bunlara sadece taş kalpliler dayanabilir açıklamasında bulundu. Burası Tahran Radyosu İlal İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir terör saldırısının meydana gelmesi, Türkiye'de bu konuyla ilgili çeşitli yorumların ve aslında haberlerin gündeme yansımasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ki düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir açıklamada bulundu. İki caninin etkisiz hale getirildiğini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuya ilişkin çeşitli yetkililerden de açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Ancak bunun güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin nasıl bir seviyede olduğu konusunu da gündemde tartışılmaya koydu. Aslında Türkiye'nin böyle sınırlarıyla ilgili güvenlik endişeleri gündemde kendi sıcaklığını korurken ülke içinde böylesi durumun yaşanmasını nasıl okumak, nasıl analiz etmek lazım? Bugün sohbetimizde bunları kısaca konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Ankara'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili Türkiye'nin güvenlik zafiyetiyle ilgili bir takım analizler ve yorumları gündeme taşıdığı bu olay. Siz öncelikle buna ne kadar katlıyorsunuz? Türkiye'nin güvenlik meselesinde özellikle ülke içindeki tedbirlerini ve hassasiyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Türkiye'deki var olan sorunlarını sadece güvenlik noktasında ele alıp öteki sorunlarına bir çözüm bulmadığından dolayı bu tür saldırılar karşılanır. Yani bugün Türkiye'de birçok sorun var ve bu sorunların kangrenleştiğini görülmektedir. Bu genellikle adalet konusunda mahkemelerin tavırları, var olan sorunlara müdahil olmaması ve bu sorunlara çözüm bulmayışından hukuksuzluğun had safhada olduğundan dolayı bu sorunların yaşanacağı daha önceki bir takım çevrelerde dile getirilmişti. Yani bugün bu sorunun sadece güvenlik noktasında ele almak yanlıştır. Yani bu var olan sorunlarına bir çözüm veya tamamen hiçbir sorunun olmadığını reddetmek bu sorunların üstünü kapatma anlamına geliyor. Ve bu Türkiye'de maalesef buna bağlı, yani bu eyleme bağlı birçok nedenleri var olduğundan dolayı bu eylemin olma ihtimali gözükmekteydi. Ve bu sadece yetkililerin bunu görmemesi ve olayın olduğu dönemde de çıkıp kendi tabanını ve çevresini mesajlarla tatmin etme ve bu sorunun ötelemesine neden olur. Halbuki bu sorunların çözüm nedeni elbette meclise olmalı ve Türkiye'deki bugün her tarafta sarılan bir baskı rejimi var ve bu baskı rejiminden dolayı hiçbir sorunun çözülmediğini ve tek bir merkezde yönetildiğinden dolayı bu sorunların yaşamasına neden oldu ve bu sorunun çözümü için de farklı bir yol yöntem izlenmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi başka sorun derken, yani güvenlik sağlanmadan diğer sorunlara ve konulara geçmek doğru olur mu? Yani ekonomik sorunun da gündemde krize dönüştüğü meselesini biliyoruz. Yani ilk başta her şeyin başında güvenliğin gelmesi önemli değil mi sizce efendim?
Güvenlik olayı elbette önemli ama tek başına güvenliği sağlamak yetmiyor. Yani bir yerde huzursuzluk ve haksızlığın olduğu bir yerde güvenlikten bahsetmek bu galiba çok mantığın kabul etmeyeceği bir durumdur. Yani bugün Türkiye'de gerçek anlamda baktığınız zaman hiç kimse kendi yaşamında ve hayatından memnun değildir ve birçok sorunun olduğu bir ülkede sadece güvenlik tedbirleriyle, yani askeri güçlerle bunu sağlamak çok gözükmemektedir. Yani bugün birçok tutuklunun ve hükümlünün hapishanelerde yaşamını yitirmesi ve birçok hasta tutuklunun tahliye edilmemesi, buna benzer birçok sorunun var olmasından dolayı yani şu anda Türkiye'de tamamen toplumda ötekileştirme ve tek yönetim hakim olduğundan dolayı güvenliği çok ön plana çıkmaya ve sağlanmayacağı görülmektedir. Bunun tek çareti hukuka ve insan haklarına riayetten geçer. böyle bir ortamın sağlanması, o zaman güvenliğin kendiliğinden sağlanmış olur. Yani bu daha önceki dönemlerde baktığımız zaman, yani çok uzun bir vadede 2016'dan önce Türkiye'deki bu tür sorunlardan sıfır noktaya gelmiş bir durumdayken bugün böylesi bir sorunun yaşanması tamamen yanlış bir yönetimin yönetilmesinden kaynaklı bir durumdur.
Evet. Hocam, şimdi Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarla da ilgili bir soru soracak olursam, bunların ülke içine nasıl yansıdığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Irak ve affedersiniz Suriye, biliyorsunuz bu operasyonlardan memnun değil, rahatsız, defalarca da kendi itirazını bildirmişti bununla ilgili. Ancak Türkiye devam ediyor bu operasyonlarına. Son sıralarda Irak'tan bir açıklama geldi. Eylül ayında Türkiye'nin Kuzey Irak'a 27 kez saldırdığını duyurdu. Bununla ilgili açıklarsınız, fikirlerinize memnun olurum efendim.
Yani bugün Irak hükümetinin de bu konuda birçok itirazı olmasına rağmen Türkiye'de maalesef bu şekilde bir itirazın veya bir karşı bir tepkinin görmemezlikten gelmektedir. Ve Türkiye bugün baktığımızda sadece orada bir tesliminle doğrultusunda işbirliği içerisinde hareket ederek ve Irak'ın bir bütünün olarak görmezlikten gelen bir anlayışla hareket ettiğinden dolayı, yani bu gerçekten komşuluk ilkelerine, komşuluk hukukuna karşı bir saldırı olarak görebiliriz. Bu tür saldırıların kendi iş sorunlarını çözme noktasında sadece güvenlik tedbirleri, saldırılarla çözüme gitmesi görülmemişti. Bir an önce farklı bir yöntemin, farklı bir yorum izlenmesi gerekiyor. Asıl çözümün burada olduğunu ve bu şekilde bir çözümün her iki ülkeye de yarar getirmeyeceği görülmektedir.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat Hocamızla konuştuk. Son günlerde Ankara'da meydana gelen terör saldırısı konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1402, Hicri Kameri 20 Rebiüssani 1445 ve Miladi 5 Kasım 2023 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1357'de İran halkının despot Şah rejimine karşı başlattığı mücadele ve kıyamı sırasında Şerif İmami hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. İstikbar güçlerinin önemli satılmış yandaşlarından olan Şerif İmami, İran'da İslam İnkılabı Hareketi'nin dorukta olduğu bir sırada Şah rejiminin başbakanı olarak tayin edildi ve gerçek dışı ve yalan bir takım vaatlerle İslam İnkılabı'nın gerçek yolundan sapmasına çalışıyordu. Şerif İmami'den sonra Azhari askeri hükümeti kurdu. Ancak İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni üstün zeka ve yüksek algılama gücüyle Pehlevi rejiminin entrikalarına karşı sert tepki gösterdi ve değişen başbakanların dünya istikbar devletleri başta olmak üzere Şah'ın satılmış piyonları olduklarını ilan etti ve halktan Şah rejiminin çökmesine kadar başlattıkları kıyamı sürdürmesini istedi. 33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1369'da İranlı ünlü araştırmacı Dr. Feramerz Aşuri Japonya'da bazı doğal maddelerde anti ışın özelliğini icat etti. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1392'de İran İslam İnkılabı Hareketi'nin ilk mücadelecilerinden Habibullah Askeroğladi vefat etti. Hicri Şemsi 1311'de Tahran'ın Demavend kentinde dünyaya gelen Habibullah Askeroğladi 13 yaşında Ayetullah Kaşan liderliğinde siyasi faaliyetleri başladı ve 1327'de Ayetullah Kaşan'ın davetiyle Filistin milletinin desteklenmesi üzerine yapılan yürüyüşte tutuklandı. İmam Hümeyni'nin önderliğinde İslami hareketin başlamasıyla Habibullah Askeroğladi imamla tanıştı ve Kum'a gitti. Mutelefe heyetlerinin Hasan Ali Mansur'u infaz ettiği Hicri Şemsi 1343'te Habibullah Askeroğladi silah taşımak suçundan tutuklanıp müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İslami Şura Meclisi'ne giren Habibullah Askeroğladi, İmam Hümeyni Yardım Komitesi'nin kurulmasıyla bu kurumdaki temsilcisi seçildi. Hicri Şemsi 1369'da İslami Mutelefe Derneği'nin kurulmasıyla bu derneğin genel sekreteri seçilen Habibullah Askeroğladi, inkılaptan sonra Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi üyeliği, Veli Fakih'in İmam Hümeyni Yardım Komitesi'ndeki temsilcisi gibi görevleri üstlendi. Habibullah Askeroğladi, Hicri Şemsi 14 Haban 1392'de 81 yaşında kalp krizi neticesinde vefat etti. ...36 yıl önce Hicri Şemsi 14 Haban 1366'da ilk Tahran Uluslararası Kitap Fuarı faaliyete başladı. Adı geçen fuara dünyanın 32 ülkesinden 196 müessese ve yabancı yayıncı katıldı. Bu fuar her yıl Tahran'da düzenleniyor. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haban 1392'de NASA'da çalışan İranlı ünlü ilk bilim adamı Ebu'l-Kasım Gaffari vefat etti. 1929'da eğitimini bitirdikten sonra matematik ve fizik bilim dallarında Fransa'nın Nancy Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Bu İranlı bilim adamı doktorasını Sorbonne Üniversitesi'nden aldı. Doktor Gaffari dünyaca ünlü fizikçi Einstein ile birlikte araştırmalarda bulunuyordu. O dönemde bu kurumun başında Gaffari ile iyi ilişkileri olan Robert Oppenheimer bulunuyordu. Doktor Gaffari 1956'da Amerika'ya gitti ve sonsuza kadar orada kaldı. 1962 yılında Standartlar Bürosu Gaffari'ye Amerikan Uzay Ajansı'nda çalışmaya başlama izni verdi. Gaffari'nin NASA'da çalışan ilk İranlı olduğu biliniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar:
İsrail ambulans konvoyunu da vurdu.
Star:
İsrail yine hastanelere bomba yağdırıyor.
Yeni Asya:
Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Müzik. Zeki Ceyhan 3 Kasım tarihli Milli Gazete'de İstenmeyen Adam Netanyahu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Netanyahu sadece dünyanın kimi ülkelerinde değil, artık İsrail'de de istenmeyen adam haline gelmiş bulunuyor. Netanyahu'nun İsrail'de istenmeyen adam haline gelmesinde Filistinli direnişçilerin başlattığı savaş ile ilgili olarak hiçbir uyarı almadığını iddia etmesi ve bu hususta istihbarat birimlerinin suçlaması oldukça etkili olmuşa benziyor. Daha sonra bu suçlamasından dolayı özür dilemesine rağmen Netanyahu'nun artık İsrail'e hiç güven duyulmayan bir isim haline geldiği söyleniyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yakın zamana kadar sadece muhalif isimlerin hedefinde olan Netanyahu'yu artık en yakında bulunanların bile karşı çıktıkları ve kendisinden kurtulmak için kampanya hazırlıklarına başladıkları gözleniyor. İsrail ordusu içinde de Netanyahu isminin büyük bir rahatsızlığa neden olduğu biliniyor. Netanyahu'nun birlik ve beraberlik görüntüsü vermeye çalıştığı ama kendi pozisyonunu korumayı amaçladığı da gözlerden kaçmıyor. Kendi siyasi ikbali için İsrail vatandaşlarını risk altında bırakması da eleştiri konusu oluyor. Netanyahu konuşmalarında şimdi savaş zamanı diyerek ateşkes tekliflerini geri çevirirken İsrailler arasında başarısızlıkları tartışılıyor. Birçok İsrailli ise Netanyahu'nun uyumsuzluğunun bu rejimin başına dert olduğunu ileri sürüyor. Tüm dünyanın adeta yaka silktiği Netanyahu, İsrailler arasında da ciddi eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor. Başarısız ve uyumsuz olmakla suçlanan Netanyahu'nun bir başka olumsuz yanı ise beceriksizlik olarak ifade ediliyor. İsrail'in önde gelen yayın organlarında Netanyahu'nun istifaya davet edilmesi de yabana atılmaması gereken bir tepki olsa gerek. İsrailliler Netanyahu'nun Filistin yönetiminin altını oymaya çalışırken Hamas'ı akıl almaz biçimde güçlendirdiğini düşünüyor ve bunun affedilmez bir hata olduğuna inanıyorlar. Netanyahu'nun bir süre önce rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlamalara muhatap olmasının da kendisini güven duyulamayan bir isim haline getirdiğine dikkat çekiliyor.
İsfender Korkmaz 3 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde özelleştirme mi, satış mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, elektrik üretim anonim şirketine ait hidroelektrik santralleriyle limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı. 1980 sonrası Türkiye özelleştirmeyi en hızlı geçen ülkeler arasında yer aldı. Bugün küreselleşmeden dolayı zarar gören, dış açık veren gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme durdu. Türkiye'de ise giderek hızlanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrar sorununda ve halkın yoksullaşmasında yalan yanlış politikalar yanında özelleştirmenin etkileri var. Sermaye piyasası teknik bir alan olmaktan çıktı. Şimdi sermaye piyasası başta siyasi iktidarın ideolojik kontrolü, sonra da aracıların manipülasyonu altındadır. Özelleştirme gelirleriyle devlet yeni altyapı yapmadı, bütçenin finansmanı veya başka alanlarda kullandı. Özelleştirme ile özel sektör ürünü daha düşük fiyata üretti ve sattı mı? Daha yüksek üretim ve daha kaliteli ürün elde edildi mi? Teknolojide gelişme ve inovasyon geldi mi? Özelleştirme önceki duruma göre çalışanlara, üreticilere, ihracata ve vergi mükelleflerine ilave yarar sağladı mı? Özelleştirme sonrası mal ve hizmet fiyatları arttı. Telekom bir kamu tekeli iken uzun yıllar özel tekeli oldu. Tüketici internet gibi araçları daha zor ve daha pahalı kullandı. Kağıt üretimi yapan SEKA özelleştirildi. Özel sektör 2012 yılına kadar aşırı değer kazanmış olan TL nedeniyle üretim yerine ithalatı tercih etti. 2018 ve önceki birkaç yıl öncesinden başlayarak TL değer kaybedince de bu defa ithalat pahalı geldi ve Türkiye kağıt kıtlığı yaşadı. Et ve Balık Kurumu üreticiyi istismar etmeden malı uygun fiyata alıyor, üzerine işletme maliyeti koyarak tüketiciye ucuz fiyata satıyordu. Et Balık Kurumu özelleştirildi, aracılar üreticinin malını ucuza kapattı. Hayvancılık geriledi, aynı aracılar et fiyatını artırdı. Et ithal etmek zorunda kaldık, toplumun et tüketimi düştü. Elektrik dağıtımı özelleştirildi. Elektrik fiyatları enflasyonun üstünde arttı. Üretim artmadı. Özelleştirilen şirketleri alanlar bunların arsasını ve yatırımlarını değerlendirdi. Üretimi yapmadılar ki beklenen yenilik ve kalitede olsun. Devlet tekelleri, enerji dağıtım gibi imtiyazlar özel sektöre geçince, tank palet fabrikası gibi kritik işletmeler özelleştirilince hem oligopol piyasa yapıları, monopolleşme ve tekelleşme oluştu hem de ülkenin stratejik hareket kabiliyeti daraldı. 2023 yılındayız. Siyasi iktidar özelleştirmeyi ve özelleştirme gelirlerini medya sektörüne, iş çevrelerine, altyapı ve inşaat firmalarına, diyanet işlerine yüksek oranda gelir ve servet transferi için kullandı. İktidar tipi özelleştirme Türkiye'nin ağır bir ekonomik bunalıma girmesinin nedenlerinden birisidir. Maliye ve Hazine Bakanı, devlete ait köprüler ve yollar gibi altyapı yatırımlarının da özelleştirileceğini söyledi. Bu altyapı yatırımları aynı zamanda devletin gelir kaynağıdır. Siyasi iktidar bu kaynağı bugün kullanarak gelecek devlet gelirleri için çek yazıyor. Gelecek iktidarların gelir kaynağına el koyuyor. Bu kadarına da artık yalnızca pes denilir. Sonuç: gelecek iktidarlar kamu özel işbirliği için 5 müteahhide para ödeyecekler. Ama aynı zamanda gelecekteki devlet gelirlerine de bugünden el konuldu. Bunun Türkçesi benden sonra tufandır.
Tahran Radyosu.
Cevher Elihan 3 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde sloganlı olmaz yaptırım şart başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail'in 4000'i çocuk 8000 Filistinli sivili katledip 20.000'ini yaraladığı, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombaladığı son soykırımında Ankara'dakilerin tavrı ibret verici. İsrail'le siyasi, ekonomik, ticari, askeri anlaşma ve işbirliğini İlerleten siyasi iktidarın sanki bir sivil toplum kuruluşuymuş gibi miting yapması, Cumhurbaşkanı'nın yine meydanlarda İsrail'in vahşet ve zulmüne veryansın etmekle kalması çarpıklığı devam ediyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa siyasi iktidarın İsrail'in işgal ve zulümden caydırılması için miting yapmak yerine ilk AKP hükümetinde 15 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 5 Ekim 2004'te resmi gazetede yayımlanan Erdoğan'ın başbakan olarak imzaladığı İsrail firmalarının ilgilendiği GAP ile KOP işbirliği başta olmak üzere tarım, sulama, hayvancılık, kimya, telekomünikasyon, güvenlik, çevre teknolojileri ve turizm alanlarında işbirliği ve ticaretin geliştirmesini esas alan Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasındaki Karma Ekonomik Komite ikinci dönem toplantısı mutabakat zaptından başlanarak en son tek kişilik yönetimde İsrail ile geliştirilen siyasi ilişkilerin kesilmesi gerekiyor. Ve 1 Eylül 2004'te resmi gazetede yer alan Amerika'ya ait destek hamulesinin ithal ihraç ve ülke içi nakil ve tevziine dair hükümet tebliğiyle Amerikan gemi ve uçaklarının Türkiye'deki 7 deniz limanı ile 6 havalimanında gizli mahiyetteki silah, mühimmat, ana teçhizatın ithali ve Türkiye dahilinde daimi olarak nakil ve tevzii ile ihracının güvence altına alınmasıyla devam eden askeri işbirlikleriyle ihalelerin askıya alınması icap ediyor. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın da ifade ettiği gibi hiç kimse iktidardan savaş uçağı ve savaş gemisi göndermesini beklemiyor. Ama ekonomik ve diplomatik işbirliklerin iptaline, enerji anlaşmalarını geçici de olsa askıya almaya yanaşmayan siyasi iktidar niçin bu desteği kesmiyor? Gerçekten pilotları Konya'da eğitilen ve Filistin'i bombalayan İsrail savaş uçaklarının yakıtının İskenderun'dan gitmesine, gemilerle her türlü alışverişlerle Alanya'da yiyecek içeceklerinin teminine neden mani olmuyor? Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın bir defa daha İsrail'in savaş uçaklarının takipçisi olacağız sözü vermesi önceki sözlerin akıbetini hatırlatıyor. Bilindiği gibi 31 Mayıs 2010 tarihinde Türk bayraklı Mavi Marmara yardım gemisi insani yardım malzemesiyle Gazze'ye yardıma giderken İsrail askerlerinin baskınına uğramış 10 vatandaşımız katledilerek yüzlerce vatandaş günlerce fiziki işkenceye maruz bırakılmıştı. Bunun üzerine maktullerin aileleri Türkiye'de ceza davası açmış. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda baskın emrini veren İsrail yetkililer hakkında cezalar verilerek sorumlulara tutuklama kararı çıkmıştı. Ancak 26 Mayıs 2014'te İsrail komutanlar hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararının Interpol'e bildirilmesi Adalet Bakanlığı'nca yerine getirilmeyerek süreç savsaklanmış, İsrail sorumlular korunmuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burucert şehri. Thank you.
Nicat şehrinin girişinde, çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burjard'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol, dolambaçlı, kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burjard'daki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gellerud nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı üç göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burjard olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğunda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü Burjard kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burjard şehrini gezmeye devam ettik. Burjard'ın güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burjard Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidine 5 vasıtayla ulaşır.
Bu İmamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu İmamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Kameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev, Buruca'daki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Buruca'daki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Buruca'nın usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucert Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini, tesisatı ve sistemi vardı ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burucert şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan iki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burucert çarşısını gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burucert şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizle turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyiciler de baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Esra Altay isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Siyonist İsrail'in yaptığı katliamlar hız kesmeden sürüyor ve Gazze sürekli olarak bombalanıyor. Siyonist İsrail hem bombalıyor hem de tehdit üstüne tehdit savurarak göz korkutmaya çalışıyor. Ayakta kalan hastaneleri ve civarlarını ateş altında tutarak buraları da hedef aldığını ispatlıyor. İşte bu noktada Amerika Başkanı Biden'a sormak istiyoruz. Sizin cepheden bakınca durum hala öyle görünüyor mu? Yani bütün bu zulümler karşı tarafın işi gibi mi görünüyor? Malum savaşın ilk günlerinde Siyonist İsrail bir hastaneyi bombalamış ve gördüğü tepki karşısında bizim değil karşı tarafın işi diye suçu Filistinli direnişçilerin üzerine yıkmaya çalışmıştı. O günlerde Siyonist İsrail'i ziyaret eden Amerika Başkanı Biden da onlarla ağız birliği yaparak hastane bombalanmasının karşı tarafın işi gibi göründüğünü söylemişti. O da suçu Filistinli direnişçilerin üzerine yıkmıştı. Şimdi aradan günler geçti. Siyonist İsrail'in katliamları hala sürüyor. Ve sivil insanların sığındığı hastaneler bombalamakla tehdit ediliyor. Biz de bu aşamada Amerika Başkanı Biden'a tekrar soruyoruz. Hala öyle görünüyor mu?
Evet, Esra Altay isimli dinleyicimiz... Güzel bir mektup yazmış ve mektupta şöyle devam ediyor. İsterseniz ben devam edeyim mektuba. Evet, bütün bu katliamları ve zulümleri Siyonist İsrail değil de yine karşı taraf yani Filistinli direnişçiler mi tezgahlıyor? Ah o karşı taraf, ah! O karşı taraf öylesine büyük bir güç ki. Bakın bütün dünyada halklar ayağı kaldırmış bir vaziyette. Yerkürenin her yerinde halklar Siyonist İsrail tarafından yapılan zulmü kınıyor, katliamları lanetliyor. Siyonist İsrail'e ise 3-5 ülke yöneticisinden başka destek veren yani sahip çıkan yok. O yöneticilerin de bulundukları makam ve mevkileri koruma adına Siyonist İsrail'in yanında zoraki yer aldıklarını bilmeyen yok. Evet, 3-5 yönetici Siyonist İsrail'den yana ama sokaktaki halkın kahir ekseriyeti ise mazlum Filistinlilerin arkasında. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını bekliyoruz. Bu arada biz de söze karışmadan edemiyoruz gerçekten.
Yani iyi ki insanlar, sokaktaki halk evet, gerçeği biliyor. Yani evet, bu kadar yalan evet. Yanlış... Tabii haberler ki, yayımlayan haber organlarına rağmen.
Tabii ki millet yer, artık hakkın batılını yani bunu ayırt edebilecek bir kapasitede. Sen gelmişsin bir ülkeye, girmişsin bir ev sahibini yani düşünün. Sanki bir ev sahibine girmişsin milletin evine. Onu zorla çıkarmaya yerinden, yurdundan, evinden, toprağından ediyorsun. Yani bunu görmeyen.
Yani ben her yerde Sarı görüyorum. Sultan herkes diyor Filistin'in yanındayız.
70 yıldır bir zulüm almış başına gidiyor. Adamlar yüzsüzlükle, cinayetle o kulları düşünebiliyor musunuz ya? Yani ben anlayamıyorum yani sivilleri katletmek ne demek? Sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenlemek ne demek? Ne okul? Yani sadece baskı, zor, zulüm dilinden anlıyor maalesef. Tabii ki insanlık ayağa kalkacak. Çok daha fazla bir hareketlenme biz bekliyoruz.
Çok özellikle daha büyük de, tepkiler.
Tabii yani kesinlikle çünkü özellikle de İslam ülkelerinden biz çok çok bekliyoruz. Yani böyle bir vahdet, bir birlik bekliyoruz. Hakla batıl savaşıdır yani görünüyor işte bunu artık görmeyen.
Yani artık kınamalardan, kınama artık aşamasından geçmemiz gerekiyor yani.
Kesinlikle geç, çok daha fazla
yoksa bir geç kalmış
hareketlenme
oluyoruz.
Bekliyoruz. Yani okullar, hastaneler, kiliseler, camiler, yani her şey burada İsrail saldırgan güçlerinin saldırıları altında, insanlar, çocuklar.
Hiçbir şey ayırt etmeksizin yani, her şeyi
hiçbir şey gözetmeksizin yani. Çocuk, kadın, yaşlı demeden önüne geleni vurup
hangi sıfatlarla bu rejimi baskı, yani nitelendirebiliyoruz yani artık.
Yani işgalci, çakma, başka ne diyebiliriz? İşgalci mi desek? Yani. Baskıcı, çakma, işgalci, zorla insanları evinden, yurdundan etme peşinde olan ve bunu destekleyen bazı, maalesef artık diyemiyoruz da artık güç mü desek, bazı ülkeler onunla beraber aynı kesede, aynı şeyde teraziye konulmalı. Hepsi beraber kınanmalı bence diyorum. İnsanlık evet. Artık evet uyanmış. İnsanlar gerçeği görebiliyorlar.
Artık hakkı gerçeği biliyor.
Kesinlikle ayet edebiliyorlar. İnşallah artık bizler de bu zulümlerin durmasını niyaz ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet. Diğer mektuplara geçelim isterseniz. Sıradaki mektup.
Seda Solmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Müslümanlar güçlerini birleştirmedikten, birbirine hasım olmaktan vazgeçmedikten, kendi iç sorunlarında birbirlerini anlayamadıktan sonra bu güçlere karşı bir şey yapmaları beklenemez. Müslüman toplulukların yöneticileri bağımlıdır. Ayak bağları vardır. Bunu sıklıkla vurguluyoruz. Halklarının gözünde kendilerini meşru ve haklı kılmak için sadece slogan atarlar, höykürür ve bağırırlar. Bununla sanki Siyonizmin ve emperyalizmin gücünü bastırabilecekleri sanıyor ve umuyorlar. Oysa bunun o kadar da etkili olmadığı ortadadır. Sanayisini bitiren, ekonomisini tamamen yabancılara teslim eden bir yönetim anlayışından hiçbir şey beklenemez.
Evet, evet, dinleyicimiz şu şekilde devam ediyor mektubuna. İktidarlar eylem alanıdır. İş yaparlar, müdahil olurlar. Oysa bunun yerine sadece slogan atılarak, yardım kolileri, tırlarını göndererek bu sorunun üstesinden gelinemez. Yapılacak kalıcı eylemler gereklidir. Siyasal bağlar tamamen koparılmalı. Diğer Müslüman topluluklar buna mecbur edilmeli. Ticari ilişkiler bitirilmeli. İsrail mallarını pazarlamak ve aracılık yapmaktan vazgeçilmeli. Yerli üretime yeniden hızla dönülmeli. Güney Amerika ülkeleriyle Müslümanlarla işbirliği yapmanın eylemine geçilmeli. Bunlar birkaç öneri. Zaman slogan atma zamanı değil, eylem zamanı. Evet, gerçekten evet, de çok gerçekten hassas bir süreçten zamanı. Geçiyoruz artık sloganlarla, artık sözlerle, laflarla. Olmuyor yani, artık pratikte bir adımlar, ciddi ciddi bir adım atılması gerekiyor ki burada gerçekten İslam ülkelerine çok büyük görevler düşüyor. İnşallah tabii. Bir an önce şahit oluruz bu vahdet, birlik ve zulümlerin karşısında durulmayı. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyor, selam ve dualar yolluyoruz ve sıradaki mektuplarımıza geçelim.
Mehmet Dursun isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Hemen her gün işledikleri cinayetler karşısında içlerinde bir burkulma olmuyor, yaptıkları işin vahametini görmüyor ya da görmek istemiyorlarsa tüm dünya artık vahşete açıklamalarla son vermenin mümkün olmadığını görmek durumunda. Haçlılar yüzyıllar önce Anadolu ve Filistin'e yönelik düzenledikleri haçlı seferlerini de inançlarının bir gerçeği olarak takdim etmişlerdi. Bu seferki katliamlarda İsrail'in yanında haçlılar da yer almış durumdalar. Bir bakıma onlar da inançları gereği İsrail'in yanında yer almak durumunda olduklarını söylüyorlar. Aradan geçen yüzyıllara rağmen görünen o ki, İslam ve Müslüman düşmanlığında haçlılar ile Siyonistler arasında tam bir beraberlik oluşmuş. Gerçi katliamlar arttıkça dünyanın çeşitli kesimlerinden tepkilerin artması karşısında Amerika askerlerinin çatışmalara girmeyeceği açıklaması yapılmış olsa da bunun fazla bir anlamı olmadığı ortada. Çünkü Amerika her şeyle taraf olmuş. Akdeniz'e savaş gemisi gönderdiği gibi bölgemizdeki Amerika askeri üstlerindeki asker sayısını arttırmaya devam ediyor. Böyle olunca da Amerikan askerlerinin çatışmalara girmeyeceğini söylemek laftan öte geçmiyor. Çünkü Amerika her türlü desteği sürdürüyor ve İsrail de saldırılarında böylesine bir katliamı göze alma cesaretini Amerika ve aynı çizgide hareket eden batılı ülkelerden alıyor.
Evet, ne kadar doğru bir ifade değil mi dinleyicimiz de? Yani İsrail'i cesaretlendiren aslında Amerika gibi bazı onun destekçilerinin yapmış olduğu yardımlardan dolayı. Yoksa İsrail bu kadar cesareti, bu kadar yağmayı, bu kadar cinayeti nasıl yapabilir ki? Yani. Demek ki cesaret aldığı ülkeler var, onlara güvendikleri var. Evet, isterseniz dinleyicimizin mektubuna ben devam edeyim. Şu şekilde mektubun devamı. Gazze'nin tamamen bir harabeye döndüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 binlere ulaştığı bildiriliyor. Gazze tamamen insansızlaştırılıyor. Böylece İsrail buralara el koymanın hazırlığını yapıyor. Kısacası dünya bu olayları biraz daha seyretmeye devam edecek olursa, Gazze ya tamamen insansızlaştırılacak ya da insanlar maçlarını sokacakları bir kulübe bile kalmadığı için yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalacaklar. Sözün özü, İsrail sonradan gelip işgal ederek yerleştiği yerlere el koyacak. Bunu yaparken de içindeki kini kusmaktan geri kalmıyor. Aksi halde işlenen cinayetleri izah edecek bir kelime bulmak mümkün olmaz. Zaten şu şekilde de gerçekten cinayetlerini izah edecek bir dil, bir lisan yok ki.
Yok artık.
Maalesef yani. İnsan diyecek bir şey bulamıyor.
Hiçbir şey demeden eyleme geçilmeli artık.
Yani gerçekten bu kadar cinayet. Çoluk çocuk demeden, yaşlı kadın demeden, insanları evlerinden, yurtlarından, ana vatanlarından, topraklarından alıp zorla, baskıyla, cinayetle, ölümle çıkarmak ne demek? Yani bu zulüm nereye kadar, haksızlık nereye kadar, ne zamana kadar?
Tarihte yani görülmemiş yani, bir zulüm, bir cinayet.
Ne kadar yani? İnsan gerçekten yani içi kan ağlıyor. Böyle görüntüleri görünce Gazze'de savunmasız insanları, çocukları, çığlıkları. Yani anneler, babalar çaresiz, onların o çırpınışları. Çocuklarının cesetlerini ellerinde poşetlere koyarak. Yani o görüntüler, bilemiyorum yani, insan olan insanın kalbini çok acı bir şekilde incitiyor. Evet, yani gerçekten. Parçalıyor gerçekten, paramparça. Şahsen yani ben kendim izleyemiyorum artık o görüntüleri yani. Üzülerek. Yani
kim izleyebilir ki?
Ki
yani.
Gerçekten artık
bu birazcık vicdan, bir merhamet kesinlikle. İçinde olan kişi nasıl izleyebilir?
Artık yani biz ama izliyoruz değil mi? Bütün dünya izliyor bunun görüntüleri. Artık bunu izlemekten de yani artık ne bileyim bir tepki olması lazım. Çok sert bir tepki bence bütün
çok
dünyada.
Çok sert tepki.
Çok yani... sert. Yani buna bir yeter. Bu zulümler artık son bulması gerek yani. Mutlaka Mutlaka inşallah diyoruz.
Tüm dünya tepki göstermeli
buna. Bütün dünyadan çok sert bir tepki. İnşallah ki artık bu yani adaletsizlik ve bu zulüm, bu cinayetler, işgalci zulüm artık son bulsun diyoruz. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Maalesef süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer mektuplara yer veremiyoruz. İnşallah bir sonraki sohbetlerimizde yer vermeye çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parssurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir, ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazılı bir görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Hakan Akyıldız, Yamaç Yılmaz ve Merve Çakır adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Aksa tufanı bir dönüm noktası oldu dedi. İran hükümet sözcüsü, Amerika, Siyonist rejim ve onun diğer müttefikleri milletlerin bağımsızlığından ve özgürlüğünden korktuklarını belirtti. General Şükarçı, Hamas, Amerika ve İsrail'e diz çöktürdü dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü, İslam İnkılabı dünyanın tüm özgür insanları için bir ilham kaynağıdır dedi. İran ve Irak Dışişleri Bakanları Filistin gelişmelerini ele aldı. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Siyonist rejimin büyükelçisinin söylemlerine tepki gösterdi. Hamas, Haniye, İslam İnkılabı rehberiyle görüştüğünü belirtti. Gazze şeridinde Siyonistlerin yeni cinayetleri devam ediyor. Son saldırılarda en az 51 Filistinli şehit olurken 100 kişi de yaralandı. El Kassam Tugayları işgal altındaki bölgelere füze saldırısı düzenledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.